havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
Gün ortasında gününüz aydın olsun. Bugün 5 Aralık 2022 günlerden pazartesi. Anlat Bana ile karşınızdayız. Dışarıda yağmurlu bir hava var. Mutluyuz. Neden? 2 ayı susuz geçirdik. Su mevsimi Eylül'ün sonunda başladı. Toprağın suya ihtiyacı vardı. Niye suya, toprağa dikkat çekiyoruz? Bugün Dünya Toprak Günü ve dünya iklim krizini, yeşil ekonomiyi ve yeşil mutabakatı konuşurken Türkiye seçime fokuslandı. Yine kendi hikayesiyle, kendi gündemiyle kulaklarını dış dünyaya tıkamış, bildiği yoldan gitmeye çalışıyor. Sözü uzatmayalım. Gündemimizde enflasyon var, asgari ücret var, tabii ki bütçe var. En önemlisi gıda fiyatları ve ucuzluk marketlerinin perde gerisindeki savaş var. Dolayısıyla sözü uzatmayalım. Bizden biri sabahtan öğleye gündemde ne var bize anlatsın Çağlar Öner. Radyo Sputnik'in spikeri Çağlar.
Merhaba Meliha Hanım, iyi yayınlar dilerim. Siz bugün iklim günü olduğundan bahsettiniz. Aynı zamanda bugün 5 Aralık 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilen yasanın kabul edilmesi. Ülkemizde Kadın Hakları Günü olarak da kutlanıyor. Gününüzü kutlarım, başta siz olmak
sağ ol,
üzere.
Sağ ol. Bir beyefendiden böylesine güzel mesaj almaktan daha özel ne olabilir? Çünkü bugün anlamlı bir gün. Toprak, su ama kadınlar üzerinden dönüşecek yeni dünya düzeni. Biz aslında bunu anlatmaya çalışıyoruz. Söz sende Çağlar.
Çok teşekkür ederim. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi üzerindeki görüşmeler başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da mecliste bir konuşma yaptı ve bütçe teklifimiz adil ve sosyal içerikli. Bütçemiz kalem kalem, genci yaşlısı 85 milyonun bütçesi dedi ve bütçenin girişimci ve yatırımcıyı teşvik edecek bir sistemle hazırlandığını söyledi Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Açıklaması bu şekildeydi. Şimdi tabii gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun bir taraftan da enflasyon açıklamasına çevrilmişti. Enflasyon açıklaması TÜİK tarafından yapıldı. TÜİK'e göre tüketici enflasyonu Kasım ayında biraz gerileme gösterdi. Yıllık bazda %84.39 oldu. TÜFE Ekim ayında %85 seviyesindeydi. Bu da 18 ay sonra ilk kez enflasyonun gerilemesi demek. Tüketici enflasyonu bir önceki yılın Aralık ayına göre ise %62, 12 aylık ortalamalara göre ise %70 olarak gerçekleşti. Bu bilgileri de aktarmakta fayda var. Şöyle TÜİK'in en fazla artış ve azalış gösteren kalemlerine de bir göz atmak isterim. Buna göre en az artış gösteren ana grup %35'te haberleşme ama en yüksek artışın en yüksek olduğu ana grupsa %107 ile ulaştırma oldu. En az artış gösteren ana grup %-41 ile giyim ve ayakkabı olarak gerçekleşirken bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grupsa %5.75 ile gıda ve alkolsüz içecekler olarak gerçekleşmiş durumda TÜİK'in verilerine göre. Hazine Bakanı Nurettin Nebati de TÜİK'in enflasyon açıklaması sonrası bir değerlendirme yaptı ve beklenmedik bir küresel gelişme olmadıkça enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girmiş bulunuyoruz dedi. Nebati bu duruma kur korumalı mevduat ve devreye aldıkları pek çok önlemin Türk lirasına sağladığı istikrarlı duruş olarak yol açtığını ifade etti. Meliha Hanım, TÜİK'in enflasyon oranlarına ilişkin bunları aktarabiliriz. Bir haberde Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan, çünkü asgari ücret görüşmeleri 7 Aralık'ta başlayacak. DİSK de ilk defa 2023 asgari ücret talebini açıkladı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu asgari ücretin net 13.200 lira olması gerektiğini söyledi. Farklı talepleri de var. Enflasyon tek haneye düşene kadar asgari ücret yılda 4 kez güncellensin dedi. Asgari ücret belirlenirken dar gelirlilerin gıda enflasyonu ve kişi başına milli geliri esas alınmalı ve asgari ücretin büyüme payını alması sağlanmalı diye konuştu Çerkezoğlu. diyeyim ve sözü yeniden size bırakayım.
Sağ olasın diyoruz. Bütçe görüşmeleri bizim için de önemli. Milletvekillerinin Meclis Genel Kurulu'nda bütçeye gösterecekleri ilgi ve alaka yakından takip edilmeli diye düşünüyorum. Ancak sözü uzatmıyorum. Neden? Önce enflasyonla ilgili küçük bir bilgiyi aktaralım. Şimdi arabanızdasınız, evinizdesiniz fark etmez. Enflasyon düşecek. Bakan Nurettin Nebati de istikrarlı duruş diyor ama biz size enflasyonun düşüş nedeninin baz etkisi olduğunu söyleyelim. Çünkü baz etkisiyle düşüş Aralık'ta mı başlayacaktı, Kasım'da mı? Yani bu Kasım sürprizini aşağı yukarı beklentilere paralel bir durum olarak algılayalım. Biz biraz çıkış bekliyorduk, onun da altını çizelim. Peki niye Aralık'tan Mayıs'a kadar enflasyonda sert bir düşüş olacak? Enflasyonda değil tabii. Enflasyon artış hızında. Çünkü geçen yılın Aralık ayından Mayıs ayına kadar olan dönemi baz alalım. Aylık bazdaki enflasyon hesaplama, modelleme bu yüzden dikkatinizi çekmek isteriz. Geçen Aralık ayından Mayıs ayına kadar olan dönemdeki aylık enflasyon artış hızları tabii ki önemli. Aralık'ta 13.58'di. 13.58 Ocak ayı enflasyona açıklandığında çıkacak. Yerine %2 ile 3 arasındaki aylık bazdaki veri oturacak. Dolayısıyla bir anda enflasyonda 30-40 puanlık düşüş göreceğiz. Sonra Şubat'ta 10 ile 20 puan arasında. Nisan-Mayıs derken Türkiye seçimlere %30'a dayanmış bir enflasyonla girecek. Şimdi soru şu. Madem ki aylık baz etkisi de belirleyici ama biz bu enflasyonla niye mücadele etmedik? Çok basit. Geçen Eylül ayında dolar kuru 8 lira 43 liraydı. Politika faizi %19'du, enflasyon da %19'du. Türkiye'deki enflasyon yapışkandır. Kolay kolay gitmez. Eğer enflasyon %25 ya da 30'larda kalsaydı, var olan hükümet yapışkan enflasyonla kolay kolay mücadele edemezdi. Mücadele yok zaten. Dolayısıyla zirve yapmış enflasyon 50-60 puan birden inince seçime yakın bir dönemde enflasyondaki artış hızını bakın nasıl düşürdük hikayesi de seçim sandığına ya da seçim gezilerinde miting meydanlarına bu şekilde yansıyacak. Dolayısıyla bu hikaye açıkçası Türkiye'nin yeni dönüşüm içeren ekonomik modellemesi için yeterli değil diye düşünüyoruz ve gıda fiyatlarına dikkat çekiyoruz. Neden? Çünkü geçen hafta çarşamba gününden bu yana Gıda Parakendecileri Derneği ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi arasında bir sürtüşme, sıkıntı, sorun var. Ama bu sorun özünde spekülasyon, manipülasyon ve fiyat artışları sorunu mu yoksa işin siyasi ayağı var mı? İşte bunun üzerinden bir yayın yapacağız bugün. Öncelikle gıda parakendicilerini yakından izleyen, parakende ve organize parakendeyi iyi bilen, bunun dergisini çıkaran bir isim Cengiz Çambel, genel yayın yönetmeni Ruth Ale dergisinin karşımızda. Cengiz merhaba.
Merhaba sevgili Melia, nasılsın? Gündem çok sıcak.
Ben çok iyiyim ama özellikle ucuzluk marketleri başta olmak üzere organize perakendeyi, marketleri bu kadar yakından takip eden bir isim olarak çok net bir soru soracağım.
Lütfen.
Soru şu, arkada birileri konuşuyor, ses konuşmasınlar Cengiz. Ses yayına yansıyor.
Tamam.
ucuzluk marketleri enflasyonun sebebi mi? Enflasyon mu yaratıyorlar?
Hayır, hiç değil. Aslında ucuzluk marketleri olmasa enflasyon %15-20 oranında daha artar Melia.
Peki enflasyonun nedeni ucuzluk marketleri değilse bu kavganın nedeni ne sence?
Bu kavganın nedeni bence siyasal.
Siyasi bir kavga bu diyorsun.
Evet, evet, ben bu konuda girmek istemem ama ekonomik yönden konuşabilirim.
Biz de o yönden konuşacağız. İşin siyasi boyutuna farklı bakacağız. Peki, Türkiye organize parakende dediğimiz ucuzluk mağazaları ve organize parakende ile 90'lı yılların başında tanıştı değil mi?
Aynen öyle. 90'lı yılların başında Türkiye'ye önce Metro Gross Market geldi. Bir Alman sermayesi. Arkasından bir büyük Fransız zinciri geldi ve sonra da bizim yerli zincirler yavaş yavaş açılmaya başladı. Bugün de sayılara alabildiğince fazla, yaklaşık 30 bine yakında discount marketimiz var.
30 bin discount marketi var bu ülkenin değil mi?
Aynen öyle.
Peki 90'lı yılların ortasında yerli marketlerin pazara girdiği bir dönemdir. Tabii ki burada Murat Ülker'in kulaklarını çınlatalım. Aynı zamanda Aziz Zapsun'un da kulaklarını çınlatalım değil mi?
Aynen öyle, çok doğru.
Aziz Zapsun'un önerdiği modele Murat Ülker kendisi ilk o yıllarda giremedi ama kim girdi Aziz Zapsun ile birlikte?
Topbaş'la girdi. Mustafa Topbaş BİM'in büyük hissedarı olarak BİM'i kurdu.
Mustafa Latip Topbaş girdi ve o günden bu yana bu mağaza yolculuğa devam ediyor. Galip Aykaç, CEO'su, GİMA modelini yaratan, discount market trafiğini iyi yöneten ve iyi bilen bir isim değil mi?
Aynen öyle. Bu kadar çok başarılı bir isim. BİM'i şu anda dünya devi yapmış durumda. Şu anda dünyanın en büyük 250 perakendesinden bir tanesi.
Peki Türkiye'deki discount marketlerde kaç bin kişi istihdam ediliyor? Ne kadar zincir var? Ne kadar ciro var?
Şimdi Melia, yaklaşık 200-250 bin kişi istihdam ediliyor. Şu anda perakende sektöründe, yani organize perakende sektöründeki cironun %25'i discountlardan geliyor. Bu çok ciddi bir sayı, yani bu ciddi bir gelişme, büyüme pazar payı olarak. Yaklaşık 7-8 tane discount market ismi sayabilirim ve bunların ama Ciro'nun yaklaşık %95'ini 3 büyük zincir sağlıyor.
Burada duracağız. 95'li yılların ortasında yerli discount marketler ya da ucuzluk marketleri pazara girdi ama asıl büyümeleri, çeki düzen verilmeleri 2008-2010 küresel krizinin hemen akabinde hazırlanan organize parakende yasasıyla oldu değil mi? 2012 yılında çıktı o meclisten. Yasa ne getiriyordu ucuzluk marketlerine? Ne tip avantajlar sağladı?
Ya şimdi yasa sektörü disiplin etmek istiyordu. Yani işte caddelerde dip dibe mağazalar olmayacak, belli mesafe olacak, işte bakkal esnafı korunacak gibi disipline getiriyordu. Ama yasa güdük kaldı, uygulanmadı. Sonra herkes istediği gibi, istediği yerde dip dibe mağazalar açıldı.
Yani 2012'de organize parakende adını verdiğimiz ucuzluk mağazalarını da içine alan discount marketlerle birlikte yolculuğun başlaması 2012 yılında ilgili hükümetin isteği ve arzusuyla çıkan bir yasayla oldu değil mi?
Aynen öyle.
Şunu sormaya çalışıyorum. Tarladan sofraya diye bir yolculuk başlamadı mı aynı dönem?
Başladı. Tabii ki başladı. Haller devre dışı kaldı. Tarladaki üreticiler mallara alınıp depolara geldi.
Yani tedarik zinciri ile orada mı tanıştık biz?
Aynen öyle. Aynen öyle arkadaşım.
Peki tedarik zincirleri çok fazla depolara mal mı stokluyor?
Yani şöyle izah edeyim. Perakendeciler zaten kendi depolarına mal aldılar bu anlamda. Ama küçük ölçekli zincirler, yerel zincirler halden mal aldılar. Yani tabii ki halden de mal alınca fiyatlar biraz da yükselmeye başladı. Çünkü aradaki kişi sayısı fazlaydı. Komisyon alan şey sayısı fazlaydı.
Ama çok önemli bir konunun altını çizdim. 3 dev market, ucuzluk marketi. Sayısı 7'ye hatta 8'i geçmeyen ucuzluk marketi. Tekel yaratılmış bir pazar yok mu?
Var tabii, çünkü zaten toplam ciro içindeki payları %95 civar. Yani discount pazarındaki ciroların yaklaşık %95'ini bu üç büyük zincir alıyor.
Peki Türkiye niye seyretti bu haksız rekabeti ve bakkalları yok eden sistemi? 2012'de böyle bir yasa çıkarıp sonra da denetim mekanizmasını çalıştırmayıp oligopol, tekelci bir pazar yaratıp bakkalları, küçük marketleri yok eden sisteme ön ayak olmanın adı ne olabilir?
Vallahi burada benim de cevap verebileceğim bazı gelişmeler var herhalde. Herhalde burada siyasal gelişmeler var. Yani ben de bu konuda fazla bilgi sahibi değilim. Aslında ekonomik şey değil. Çünkü bir çıkar ilişkileri var herhalde. Bir şeyler oldu herhalde ki hükümet de bunlara göz yumdu. Destekler oldu herhalde ama şimdi tabii yasa çıksa ne fayda ki, zaten boş dükkan, boş yer kalmadı Mela.
Peki bu pazar nasıl dizayn edilebilir yeniden?
Artık bence geçti. Yani bir deyim var ya, atı alan Üsküdar'ı geçti diye. Bence artık pazar disipline edilmez. Çünkü zaten açılan mağazayı kapatıp da sen kardeşim buradan git diyemezsin. Yani sektör altı zaten doyum noktasına gelmiş durumda Mela.
Yani
edeceksin yani.
7-8 tane dev, 3'ü çok daha büyük bir dev, 200 bin kişilik çalışan istihdam edilen marketler bugün gıda fiyatlarının %15-20 daha ucuz satılmasını mı sağlıyor?
Aynen öyle. Zira bunlar satılanma sırasında tedarikçiyle maliyet analizi yapıyordu. Yani ürünün her aşamasını, her kademesindeki fiyatları belirliyorlar. Daha doğrusu marketçi konuda şey yapıyor, fiyatı belirliyor. Yani aslında fiyatın, satış fiyatını bile marketçi karar veriyor burada. Şeyci değil, tedarikçi değil. Çok ciddi pazarlar Mela burada yapılıyor.
Anlıyorum. Burada üretici ile discount market ya da ucuzluk marketleri arasında ilişkinin biçimini de çok yakından takip etmek gerekiyor. Bir. İkinci konu. Sonuçta bu marketler pazara yerleşti. Bakkallar gitti. Bambaşka bir pazar oluştu. Siyaset kurumu isterse bu marketleri kapatabilir mi?
Kapatamaz Mela. Bu çok zor bence. Çünkü halk bu marketleri seviyor. Alışveriş yapıyor. Yani artık bence kapatması çok zor Mela bence.
Yani anlıyorum ki bambaşka bir sorun, bambaşka bir dizayn var burada. Senin söyleyeceğin başka bir detay var mı benim atladığım? Galip Bey Gıda Perakendecileri Derneği'nden istifa etti. Var olan CEO'sunu yaptığı gruptan da istifa edebilir mi? Sen çok yakından izliyorsun çünkü.
Edebilir. Eğer şu var. Yani BİM eşittir. Ben Galip Aykaç diyebilirim. Çünkü bugün BİM'in bu hale gelmesine ve Türkiye'nin en büyük basıncı olmasının altındaki kişi bence Galip Bey'dir. Bu konuda şeyi yaslanamaz. Ama Türkiye'de Melia her an her şey olabilir yani.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çünkü perakende sektörünü siz çok yakından izliyorsunuz. Ben de izlemeye çalışıyorum.
Ben bir son cümle söylemek isterim. O da şu. Ben sektör yayıncılığa başladığım 1990 senesinde Melia, Türkiye'de 250 bin bakkal vardı. 250 bin. Sayıya bak. Bugün bu sayı 70 bin 80 bin civarında Melia. Ki bunların da 50 bini aktif, işte 35-40 bini de bayağı şey durumda, pasif durumda. Yani bakkalın son hali bu ve zaten veriler gösteriyor.
Bakkalımızı bu hale getiren kim?
Yasa, yasanın olmayışı.
Yasaların olmayışı, küçük esnek yapıları korumama arzusu, oligopol kontrol edilebilir bir sistem kurma arzusu. Teşekkür ediyorum değerlendirmen için. Hiç sözü uzatmıyorum. Bu defa karşımda tabii ki bu kesimi, politikayı da yakından izleyen bir isim var. Tarık Çelenk, Politik Yol yazarı. Tarık Bey merhaba.
Merhabalar, iyi yayınlar Medya Hanım.
Sağ olun, çok uzun süredir görüşmüyor idik. Sizinle 2007-2008 en sık görüştüğümüz dönemler değil mi?
Evet, evet, çok güzel günlerdi. Keşke o günler geri gelse.
Ekopolitiği kurmuştunuz ve Irak, evet. Enerji savaşları, Orta Doğu, politikalar derken Meliha da bunları yazıyordu. Sizinle çok iç içe idik. Şimdi evet. Tarık Bey, ben sizin bilginize güvenirim. Ayrıca duruşunuza da güvenirim. CHP'nin yeni vizyon çağı, vizyon içeren yeni yolculuğun toplantısında da birlikteydik değil mi? Sizi orada evet, gördüm.
Evet, evet.
Nasıl buldunuz CHP'nin yeni vizyonunu?
Vallahi CHP'nin kendi kitlesini, kendi yönetim kitlesi ve işte delegeleri gördüğünüz zaman iktidara karşı çok motive olmuşlardı. İktidara aç demeyeyim de çok motive ve heyecanlıydı. Heyecan, bir hipnoz durumu var gibiydi. Bu manadan bakınca bu etkinliğin bir anlamı oldu. Ama dışarıdan CHP'nin yürüyüşüne, ilerleyişine ya da gerileyişine baktığınız zaman CHP için çok fark etmeyen algılarda, desteklerde ya da desteği çekmede çok fark etmeyen bir etkinlik oldu. Ama içeriden baktığın zaman bir motivasyon unsuru oldu ama CHP için yeni bir şey söylemek için bir sebep teşkil etmedi etkinlik.
Diyorsunuz, değerlendirmeniz böyle, ancak CHP'yi siz böyle değerlendirirken biz gıda perakende piyasasını yakından analiz ediyoruz. Çünkü bu sektörü evet. 90'lardan itibaren ben de çok yakından izlerim. Cengiz tabii. De işin hı-hı. içinde. Cengiz sektörü anlattı. Yani 3 büyük market dev. 8 zincir evet. var, 30 bin discount market var, 200 bin çalışan var, sayıları evet. aktif çalışan 50 bin bakkalımız kalmış. Şimdi bu evet. işin arka planında siyaset vardır, ben burayı çok bilmem dedi. Bu işin arka planına baktığımızda kentli mütedeyyinlerle hükümet arasında ne kavgası olabilir?
Şimdi burada kentli mütedeyyinler, hükümet, belki bir üçüncü faktör daha var. Yani Türkiye biliyorsunuz işte bir iki AK Parti'nin gelişinden bu yana işte devlete hakim olan bir cemaat faktörleri tartışırken her zaman ondan da konuşulamıyordu. Yani bu acaba buradaki hükümet kavgası dışında kavgalar da mı var bunun içinde diye tabii soru işareti insan aklına ister geliyor. Yani bütün o binlerin üzerine işte yazılar yazılması falan, bazı işte geçmiş tarihin sanki bir toplumsal bir öfkeyi onun üzerine yönlendirme tarzında da bir şey oluyor. Ama bu bir tabii bir sermaye tasfiyesi amacı ya da bir ders verme amacı da güdebilir. Yani sizin sorunuza bağlantı kurabilirsek, yani bir kentli muhafazakar, kentli dindarları karşı bir zaptırap, bir mesaj anlamına, yani özlenen yarınki bir ya da bugünkü sürece karşı bir entelektüel, bir sorgusal, bir sınıfsal duruş durmasınlar. Bu potansiyeli taşıyabilecek aktörleri mi acaba? Binden sonra başkaları da mı buna benzer AK Parti'yi destekleyen? Eğer tümden gelirsek, tümden gelirsek sanki sadece hükümet kavgası gibi gözükmüyor. Yani kişisel şeyler olabilir tabii, bundan önce bahsediyordu işte Sayın Albayrak'la Sayın Topbaş'ın bazı konulardaki anlaşamamaları.
Burada hemen araya gireyim. Yani kentli mütedeyyinlerle başlayan bu yolculukta enflasyon, fiyat artışı, fahiş fiyatlarla ürün satma ana sebep değil. Çünkü biraz önce Cengiz dedi ki %15-20 bu marketler kapatılırsa fiyatlar artar dedi. Bu önemli bir gösterge. Evet. Madem evet. kentli mütedeyyinlerle ilgili işin siyasi boyutu var. 2018 yılında Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı olduğu dönemde ekonomi yönetimine ilişkin bir eleştiri etkili olabilir mi?
Tabii yani Vamık Hoca der ya, yani siyasi olaylar, tarihsel olaylar hep rasyonel bakmamak lazım. İrrasyonel de olabilir. Ki zaten insanların davranışları çoğunlukla irrasyoneldir. Bu manada baktığınız zaman tabii bu Albayrak grubuyla topbaşlar arasındaki bu yanlış anlama mı diyeyim yoksa doğru anlama mı, birbirlerinden rahatsız olma ekonomi politikalarından. Tabii o da gene kentli muhafazakarların ekonominin kendi rayında gidilmesi, kontrollü ekonominin olmaması, keyfi yönetimin olmaması konusundaki bir itirazları da burada parantez açıyor dediğiniz gibi. O da var tabii ama sanki burada yani bu çünkü bir yönlendirme var gördüğünüz gibi. Yani bunu bir Albayrak grubunun yapacağı işler falan değil. Bu süreci içinde bu konuda Sayın Erdoğan'ın tavrı burada belirleyici olabilir ama yani Türkiye'nin bunlar değeri sonuç itibariyle, yani kentli muhafazakarları da, kentli solda, kentli liberaller de bu ülkenin hep bir katma değeri. Yani bu ülkeler olmadan bekayı savunanlar bekayı da edemezler yani baktığınız zaman. Türkiye nitelikli insanlarla ancak gelişir, güvenli olur, kendi birliğini sağlayabilir. Eğitim almamış insanların kullanıldığı süreçlerde bu insanların geri plana çektirmeye çalışmak da bir ülkenin kendi geleceği açısından risk taşır.
Yani demokrasi önemlidir. Yanlış yapan tabii ki demokratik kurallar ve teamüller çerçevesinde cezalandırılmalıdır. Bunu anladım ama ben tabloya baktığımda 3 büyük, 3 harfli market üzerinden isim vererek konuşmak istemiyorum ama sonuçta yani cemaatler arası bir kavga ve savaş diye mi bakacağım olaya, yoksa kişisel hesaplaşma üzerinden bir yolculuk diye mi bakacağım? Orada kafam karışık. Ne dersiniz?
Yani belki ikincisi biraz yani tetikleyici faktör olabilir ama sanki burada bir sınıfsal bir tasfiye başlangıcı da olabilir. Tabii bundan sonraki adımlara bakmak lazım. Yani işte Galip Bey'in istifası size de görüşmüştük. Bir Hafız Ahmet Paşa örneğidir. Ama bu süreci uzatacaktır. Yani belki belli bir rahatlama sağlayacaktır. Ama yani kuralların, kanunların uyumadığı bir ortamda ticari faaliyetler de tabii ya da ekonomi de bundan önce bahsettiğiniz gibi iyi gitmeyecektir baktığınız zaman. Ama bu bir sınıfsal bir sarı kart gibi de bakabilirsiniz.
Sınıfsal yani sarı kart deyince cemaatler arası servet transferinden mi söz ediyorsunuz?
Yani cemaatler arasında bir defa şöyle, yani cemaatlerin nitelikli serveti bunlar, çünkü bu Erenköy cemaati dediğiniz yapı AK Partili olan bir yapı değil. Özal'la güçlenen, Özal döneminde güçlenmişlerdi ama yani bunlar Sakıp Sabancı'yla işte Koç'la beraber başlayan ama işte o zaman faiz falan kullandık hassasiyetlerinden dolayı daha esnaf kalan, daha temkinli yaklaşan, tabii politik angajmanları da oldu. O onların hatasıydı bir bakıma ama kökleri devlet kanalı ve zengin olan yapılar değil bunlar. Yani şimdi kendi çocukları, torunları daha iyi eğitim alıyorlar, yurt dışını görüyorlar. Daha rasyonel düşünüyorlar. Sebep sonuç ilişkileri içinde nitelikli sermaye ile nitelikli yatırımlar da yavaş yavaş yapıyorlar. Her ne kadar Beyaz Türkler kadar olmasa bile. Ülkenin bir değeri yani bunların tasfiye edilmesi yani niteliksiz yapıların çoğalması manasına geliyor. O zaman dediğiniz gibi bunlardan bahsedilebilir.
Ama burada bu söyleminizde ve açıklamalarınızda çok ciddi farklı bir boyut yakalıyorum ben. O da evet. Şu, ben paranın izini takip eder, gerçeği bulmaya çalışırım. Yani Cumhur İttifakı içindeki iki kanat açısından baktığımda küçük ortak diye nitelendireceğim yapının bu kadar heyecanlı ve hiddetli olaya yaklaşmasının nedeni ne olabilir? Onu anlamaya çalışıyorum.
İşte bu tabii Sayın Erdoğan'ı aşan bir durum gibi gözüküyor bu manaya baktığınız zaman. Yani bu tabii şöyle, yani tabii küçük ortak dediğiniz yapının bir yüzyıllık bir güvenlik anlayışı var. Bu güvenlik anlayışı muhtemelen Türkiye'yi son 10 yıldan bu yana, özellikle 2014'ten, 13'ten bu yana ciddi hem Suriye kaynaklı hem Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinin sosyal gelişmelerine kaynaklı bir beka sorunu olduğunu düşünüyor. Onun için açmış gözüküyor. O manada işte beka mevzubahisse İttihat Terakki'nin dediği gibi ekonomi, yolsuzluk şunlar çok önemli. Daha basit görmeye.
Tarık Bey, ara ara kesinti oluyor. Sizi duymakta güçlük çekiyorum.
Ha, yani şöyle geliyor mu şu anda sesim?
Geliyor, çok iyi geliyor.
Evet, yani gördüğüm kadarıyla bu konsepte, güvenlik konseptine, içeride ve dışarıda güvenlik konseptine uymayan sınıfsal yapılar da burada şey istemiyor. Yani uzlaşılamayan sınıfsal yapılabilir. Ya kendi konseptlerine daha uymaz, daha sorgu sormamaları, bir takım kaygılardan dolayı böyle bir hesaplaşmaya da girilebilir. Ama tabii ülkenin bence belirleyici ana omurgası hukuk, hukukun üstünlüğü, demokrasi sayesinde ancak doğru ticaret olur, nitelikli sermaye güçlenir, insanların yeni kuşağın geleceği bir heyecan verir. Ama bütün bunlarsa bu hayal kırıklığını, karamsarlığı arttıran şeyler. Yani bunların işte Anadolu'daki şeylerin üzerine yazıların yazılması falan filan sizleri tarihsel neleri çağrıştırıyor bilemiyorum yani.
Bana çok şey çağrıştırıyor ama ben tartışmaları bilgi odaklı bir yayıncılık çerçevesinde yapmayı tercih ederim. Çok fazla belge olmadan, bilgi olmadan birçok şeyi tabii anlatmak, yazmak, çizmek, konuşmak istemem. Vatanseveriz tabii hepimiz. Ülkemizi,
tabii kaygılarımızı sadece burada paylaşıyoruz.
Aynen.
Tabii.
Ancak paranın izini takip ederken tabii ki yüzyıllık güvenlik kaygısını da gözetiyorum. Politik hesaplaşmaları da bilirim ama politik hesaplaşma bir gıda derneğinin başkanı ve bir şirketin CEO'su üzerinden yapılır mı?
Yani sosyal olaylar öyle biliyorsunuz yani 1917
gülmek istedim.
Yani işte bir pastane önünde patladı kadınların ekmek pasta kavgasından, yani bundan 1917'deki St. Petersburg'daki şeyler, yani sosyal siyasi olayların nerede fistülün ucu çıkacağını öngöremezsiniz. Onun için her zaman güvenlik, her zaman istikrar, her zaman güven ancak rızayla sağlanan, hukukla sağlanan şeyler. Hukuk ve rıza ortadan kaldırıldığı zaman güven nasıl oluşabilir?
%100 haklısınız. Aslında bu konuya devam edelim, sizinle ara ara sohbet edelim.
Tabii, memnun
İş
olurum.
İş ve aş, ekmek ve pasta, su, yiyecek içecektir ana konu. Ve yeşil döngüsel ekonomiyi konuşurken ve geçiş yaparken dünya, Türkiye bakın nelerle meşgul. Sizce Türkiye neyle meşgul olmalı, son soru?
Valla Türkiye bence bir hukuk üzerinde bütün faktörlerin, şu anda konuştuğumuz bütün aktörlerin ve faktörlerin uzlaşmasıyla ikinci yüzyıla girmesi, yani kimsenin kendini dışarıda hissetmeyeceği bir şekilde uzlaşma arayışlarına girmesi lazım. İktidarın bileşenleri, açık ya da informal bileşenleri, muhalefetin zaten yasal bütün siyasi aktörlerinin ikinci yüzyıla girerken hukuk konusunda ve birbirlerine karşılıklı kontur garantiler verme konusunda bir uzlaşma arayışına girmeleri ve bu uzlaşmayla 2023'e girmek lazım diye düşünüyorum.
Peki son soru dedim ama bu son soru cemaatlerin, hatta tarikatların servetle birlikte farklılaşma yolculuğunu çok dikkatli bir biçimde analiz ettiniz ve anlattınız. Evet. Burada nasıl bir değişim var? Demokrasilerde yolculuk devam ederken nasıl odaklanacaklar? Nasıl sistem içinde farklı konumlanacaklar? Yani holdingleşiyorlar. Holdingler yani bunlar, öyle değil mi?
Şimdi şöyle, şimdi bir cemaat, bir tarikat, bunun ismi yani İslami, Sünni ya da heterodoks olabilir ya da devlet içinde başka kendini İttihat Terakki'nin temsilcisi olarak görenler olabilir. Hiç kimse devlet adına, devleti ele geçirme adına faaliyet gösteremez. Yani devlet dediğiniz kavram çok soyut ve çok tarafsız bir şeydir, erktir yani. Şimdi o açıdan baktığınız zaman zaten devleti hedefleyen bir cemaat, bir tarikat vardı. O bir şekilde tasfiye edildi ya da öyle gözüküyor. tasfiye edildim. Diğer cemaatler şu anda gördüğümüz işte Sünni cemaatler diyeyim özellikle, bunların derdi devleti ele geçirmek değil. Bunların derdi güç alanlarını oluşturmak. Yani bir holding nasıl bir monopol oluşturuyorsa bu cemaatler de kendi açılarından monopol oluşturuyorlar. Yani iktidarla kurdukları ilişkilerle iktidarın açtığı rant alanlarıyla güçleniyorlar. Bunlar sırf bu iktidar dönemi değil. Yani Türkiye'de Demokrat Parti'den boyuna gelen bir hikaye bu. Ama şimdi bu güçlenirken niteliği kaçırıyorlar. Yani Türkiye'deki cemaatler ne yazık ki bir Cizritler gibi, bir Fransiskenler gibi 500 yıllık maceralarına baktığınız zaman kaç tane dünya çapında okul görürsünüz? Kaç tane dünya çapında sivil toplum kuruluşu ve bir gelenek görürsünüz? Türkiye'deki hepsi kasabalı. Köyü, kasabayı şehrin ortasına dikiyorlar. Hem ibadet alanında, hem kültür alanında, hem siyasi ilişkiler açısından. Bunlara baktığınız zaman bunların gerçekten tekrar ele alınması, yasal konulardan tutun da tekrar denetim, kendi rızalarını üreterek bir dönüşüme tabi tutulması gerekiyor diye düşünüyorum.
Çok haklısınız. Kasaba siyaseti taşra politikası olduğu gibi siyasetin merkezlerine de oturmuş durumda. Bu dönüşmeli ve değişmeli. Türkiye'nin temel sorunu. Sağ olun diyorum. Ağzınıza sağlık. Görüşmek
size
üzere.
Size sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Sağ olun. Siz de. Ve bugün Dünya Toprak Günü dedik. Biz Türkiye'deki dönüşümü, değişimi izlerken Dünya Toprak Günü'nün, toprağın bizim için anlamı ne? Yeşil döngüsel ekonominin beyni olarak gördüğümüz toprağa özel bir ilgi ve ihtimam gösteriyoruz. Bu defa karşımızda kim olacak? Hikmet Öztürk olacak. Tema Vakfı'nın genel müdür yardımcısı ve toprak konusunda onca bilgi, onca birikim. Hikmet Bey, öyle değil mi? Hikmet
İyi
Bey.
Midir? İyi midir? Merhabalar. Sesim geliyor mu?
Geliyor. Çok güzel geliyor. İyi misiniz? Gününüz kutlu olsun.
Teşekkür ederim. Hepimizin bayramı. Toprak herkes için.
Toprak herkes için ama Türkiye topraklarıyla ilgili bir kısa yolculuğa çıkalım sizinle. Ne kadar toprağımız var bizim? Ekilebilir, biçilebilir. Ne kadar ormanımız var? Bir veri verir misiniz? Söz öyle başlayalım.
Evet, şöyle söyleyeyim. Türkiye'de tarım alanları, mera alanlarıyla birlikte yaklaşık %39'unu teşkil ediyor. Tarım alanlarının meraları çıkardıktan sonra bunun içerisinde kalan paya baktığımızda ülkemiz yüzölçümünün, karasal yüzölçümünün yaklaşık %21'i kadarı tarım arazisi olduğunu görüyoruz. %30'a yakın bir miktarı ise ormanlık alan olarak gözüküyor.
Peki, Türkiye'nin toprağı var değil mi?
Türkiye'nin toprağı var. Özellikle kendisi için yeterli. Özellikle iklimin Türkiye'de çok çeşitli olması nedeniyle çok sayıda tarımsal ürünü yetiştirebilmesi, bunun yanında çok sayıda ağaç türü, çalı türüne ev sahipliği yapması, biyolojik çeşitliliği yüksek olması bunları sağlayan iklimle beraber sahip olduğu toprak varlığı.
Peki, toprak çok değerli. Gıda arz güvenliğini konuşuyoruz aslında. Toprak ve suyla gelen zenginlik o. Topraklarımızın kalitesi ne durumda? Toprağımız verimlilik açısından bize yeterli mi? Bizi doyuracak düzeyde mi?
Şu an itibariyle tarımsal üretim açısından baktığımızda hala bazı ürünleri ithal ettiğimizi görüyoruz ki bu tarım alanlarımızın, toprağımızın yeterince yararlanamadığımızın bir göstergesi. Aslında ekime sunulmayan toprak varlığımızla birlikte toprağımız bugüne ve gelecek nesillere yeterli gıdayı üretebilecek potansiyele sahip. Ancak bu potansiyeli tehdit eden önemli etkenler var. Bunun başında toprak kaybı geliyor. Biliyorsunuz kentler büyüdükçe, etrafına genişledikçe en fazla verimli tarım arazilerini yutuyor. O nedenle Türkiye'de müthiş bir verimli toprak kaybı var. Bununla ilgili koruma çalışmalarının çok daha kuvvetlendirilmesi, kentleşmenin özellikle verimliliğin düşük olduğu marjinal tarım arazilerine doğru yönlendirilmesi akılcı olacak. Bir diğeri de toprağımızı bozan, bozuluma uğratan önemli etkenler var. Sadece çölleşmeyle, ne kadar arazimizin çölleşmeyle yüz yüze geldiğini söylemiş olursak bunu iyi anlatmış oluruz. Türkiye'deki arazilerin %72'sinde çölleşme riski var ama yaklaşık %50'sinde de kuvvetli derecede ve yakın zamanda çölleşme riski olan bir arazisi var. Bu da gösteriyor ki çölleşme demek toprağın verimliliğinin, üretkenliğinin azalması demek.
Çok kritik bir konunun altını çizelim. Hemen araya girdim ama çölleşme riski Türkiye'nin toprak verimliliğini etkileyen en önemli konu. Buyurun.
Evet, bunun da başında, en başında gelen tehdit erozyon. Türkiye'nin arazi yapısı dağlık olduğu için birçok tarım yapılan araziler de eğimin yüksek olduğu araziler. Nitekim çölleşmeyle mücadele genel müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada Türkiye'deki tarım arazilerinin %39'unda erozyon olduğu görülmüş. Mera arazilerinde %54'ünde. Bu çok büyük bir rakam. Her yıl 642 milyon ton toprak erozyona uğruyor. Bu şu demek, yaklaşık 16 yılda 1 santimetre toprağı kaybediyoruz demek. Halbuki toprağın doğal olarak 1 santimetre toprağın oluşabilmesi için 300 ila 500 yıl gerekiyor. Yani doğal olarak oluşma hızından 40 kat kadar toprağı erozyona kaybediyoruz demek. Bir diğer erozyonun en önemli unsuru Türkiye'nin en önemli toprak sorunlarının başında organik madde içeriğinin düşük olması gerekiyor. Düşük olması geliyor. Bizim yaptığımız bir çalışmaya göre Türkiye'deki tarım arazilerinin %99'u olması gereken %3 organik madde içeriğinin altında. Yani yeterli tarım, iyi bir tarım toprağının sahip olması gereken özelliklerinden değil. Ve nitekim 1990-2013 yılları arasında yapılan çalışmada da toprak organik madde içeriğinin azaldığı tespit edilmiş. Azalma miktarı ise şöyle ifade edeyim, 1990 yılında organik madde bakımından yetersiz oran, toprakların oranı %12 iken 2014 yılında bu %99'a çıkmış. İyi ve yüksek organik madde içeriğine sahip olanlarda %7.2'den %1'e gerilmiş. Bunun ana sebebi erozyon. Çünkü erozyon toprağın en verimli, en üretken kısmı olan üst toprağı alıyor, götürüyor. Nitekim yapılan çalışmalarda şunu gösteriyor. Erozyonla taşınan toprak geriye kalan topraktan 3 ila 5 kat daha fazla organik maddeyi içeriyor. Yani organik maddeyi topraktan uzaklaştırılmış oluyoruz. Neden önemli
bu? Ama bir saniye araya gireyim. Neden önemliyi soracağım ama bu anlattığınız konu bize şunu gösteriyor. Eğer Türkiye toprağını organik madde bakımından zenginleştirmezse tarımda beklenen performansı, yani verimliliği yakalayamaz. Öyle değil mi? Bunun evet. için nedir o organik maddeler? Onları da sayın. Burada ne olur? Gıda arz güvenliğini en çok ilgilendiren konu bu. Ne yapmak gerekir? Ondan sonra konuşalım. Buyurun.
Evet, şimdi organik maddenin önemini öncelikle şöyle ifade edeyim. Toprak bir ekosistem. İçerisinde bir kaşık toprak, sağlıklı toprakta dünyadaki insan sayısından fazla mikroorganizmalar var. Buradaki toprak ekosistemindeki canlıların yaşayabilmesi için varlıklarını devam edip bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin elementlerini topraktan alınır hale getirmesi için bu mikroorganizmaları faaliyetlerine ihtiyaç var. O nedenle organik madde yüksek olması demek toprağın besleyiciliği özelliğinin de fazla olması demek. Bir ikinci husus daha var. İklim değişikliğiyle bağlantılı olarak bunun altını çizmek isterim. Biliyorsunuz ülkemizde yağışların azalması ve kuraklıkları daha da artması iklim modellerine göre bekleniyor. Kuraklığa karşı da toprağın bitkiye dayanıklılığı sağlamanın yolu organik maddenin içerisindeki organik maddenin artırılmasından geçiyor. Organik madde biz %1 oranında artırabilirsek bir hektar toprakta 17 metreküp suyu daha fazla su depolayabiliyoruz demektir. Bu da bitki için hem besin elementi hem de su ihtiyacı açısından çok önemli bir varlık. Organik maddenin içeriğini ne teşkil ediyor? Öncelikle tarımsal alanlarda tarım bitkilerinden arta kalan ürünler. Örneğin anızlar. Eğer siz anızı yakıyorsanız toprağın organik madde miktarını azaltıyorsunuz. Gelecekte yaralanabilir toprak azalıyor demektir. Bunun yanında toprağa verilmesi gereken önceden biliyorsunuz hayvancılıkla, bitkisel üretimle hayvancılık bir arada yapılırdı. Organik gübre destekleriyle toprağın organik içeriği yükseltilirdi. Organik madde içeriği yükselirdi. Son zamanlarda ise bu bağlantı biraz zayıfladı. Ya bitkisel üretim yapılıyor üreticilerimiz ya da hayvansal üretim yapılıyor. Hayvansal üretimden artan katkılar bir yerde atıkken ve çevre sorunu yaratırken topraklarımız da bir tarafta organik madde içeriğinin artırılmasını bekliyor. İşte bu köprüyü de kuracak hayvancılığıyla bitkisel üretimi entegre edecek, oradaki organik maddeyi toprağa döndürülecek, organik madde kullanımını artıracak bir çalışmalara ihtiyaç var. Bir diğer önemlisi de çevresel atıklar. Çok sayıda gıda israf oluyor. Kentlerden gıdalar ayrı toplanmadığı için atık depolama merkezlerine gidiyor. Burada bu atıklar çok iyi bir şekilde kompost hale getirip topraklara döndürülebilir. Bu sayede bir de sürdürülebilir nöbetleşe ekim olanaklarıyla toprağın aynı besin elementlerinin sürekli alınmasını engelleyerek özellikle yeşil gübreleme dediğimiz, unuttuğumuz toprak havadaki azot bağlayan bakterilerin toprakta miktarını artıran, toprağın azot miktarını artıran yeşil gübreleme çalışmalarının artırılmasıyla, yaygınlaşmasıyla toprak organik madde içeriği zamanla kısa vadede olması da artacak ve topraklarımız daha sağlıklı olacak.
Yani sizi dinlerken özellikle tarım topraklarına baktığımda hem suyu daha verimli kullanmak hem de üretimi artırmanın yolu organik ürünleri kullanmaktan geçiyor. Siz bunların detayını anlattınız. Ama bizim üretici toprağa gübre atıyor. Kimyevi gübre mi bunlar?
Evet. Özellikle bitkisel üretimde çok yaygın olarak kimyasal gübre kullanılıyor. Bunu da çok bilinçli kullandığımız söylenemez. Sadece şöyle bir örnek vereyim. Biz Doğu Karadeniz bölgesinde çay bozulan, kimyasal gübre kullanımı nedeniyle bozulan çay bahçelerindeki toprakların ıslahı üzerine çalışıyoruz. Gereğinden çok fazla ve yanlış kimyasal gübre kullanımı nedeniyle toprağın pH derecesi yani asitlik derecesi oldukça yükseldi. Ve bunun sonucunda toprağın pH'i tipik bir sirkenin pH'ına denk geldi. Yani bu ortamda bir sirkeyi ne için kullanırız? Bakterileri ve şeyleri uzaklaştırmak için, yaşamasın diye bir dezenfektan gibi kullanırız gıda ürünlerinde, biliyorsunuz. Topraktaki canlılar yaşayamaz bir hale geldi. Kimyasal gübrelerin bilinçsiz kullanıldığında böyle bir olumsuz etkisi var. Nitekim diğer bölgelerde de gereğinden fazla kimyasal gübre kullanımı hem toprak organik madde içeriğini azaltıyor, hem mikrobiyolojik faaliyetlerin azalmasına neden oluyor. Bu, biz toprağa iki şey veriyoruz. Bir kimyasal gübre şu an, ki onun da sağlığına aykırı. Bir diğeri ise pestisit dediğimiz kontrolsüz kullanılan zehirler.
Evet.
Bu zehirler de doğrudan topraktaki toprak ekosisteminin üretkenliğini sağlayan canlıların miktarlarını azaltarak üretkenliğini azaltıyor. Biz toprağa olmaması gerekenlerini veriyoruz ama ondan çok şey bekliyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Sürdürülebilir bir şekilde toprağı yönetmeden, toprağı korumadan gıda üretiminin gelecekte sağlanması mümkün değil. Yapılan tahminler var.
Hı hı.
2050 yılına kadar gıda üretimine olan talep %60 artacak. Artan nüfusla birlikte.
Mutlaka. Ama, evet, son söz, çünkü yayının sonuna geldik.
Evet. Toprağı yaşatmadan, rahmetli ile andığımız Sayın Hayrettin Karaca'nın ifadesiyle, bize yaşam verenleri yaşatmadan, toprağı korumadan, toprak ekosistemini canlı tutmadan, onu korumadan ne sürdürülebilir kalkınma mümkün, ne gelecekteki gıdanın üretiminin sağlanması mümkün. Sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla, yaygınlaşmasıyla tarımsal üretim %58 oranında artırılabilir. Görünmektedir ki geleceğin ihtiyacı sürdürülebilir tarıma geçmek, toprağı koruyan uygulamaları gerçekleştirmek.
Çok teşekkür ediyorum Hikmet Bey bu güzel bilgiler için. Sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir gelecek ve 163. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Mülkiyeliler Vakfı. Biz bugünlük noktayı burada koyuyoruz. Çarşamba yine birlikteyiz. Sağlıcakla kalın.
Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.